Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle tarihten yıllar öncesinden bir metinle baş başa kalmak üzere sizlerle bulunuyoruz. Mevlana'nın Mesnevisi önümüzde, mana ve mefhumu satırlarının harflerinin arkasında. Umarız günümüzün anlayış ve değerlendirmesine katkı sağlayacak bir değerlendirmeyle birlikte yüz yüze olacağız bu şekilde. Mevlana Mesnevisine Bismillahirrahmanirrahim ile ve Arapça ibarelerden oluşan bir sayfaya yakın bir metinle başlar. Bizler şiirsel ifadeye ve daha anlaşılır ve izah edebileceğimiz bölümleri ihtiva eden beyitleriyle başlayacağız. Elbette anlamlara geçmeden önce bazı hususlara dikkat etmekte yarar vardır. Bunların başında Mevlana ve özellikle eseri Mesnevi asırlar boyunca Osmanlı toplumunda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sevgiyle anılmış, eseri Mesnevi okunmuştur. Ve Mesnevi üzerinde çeşitli şerhler yazılmıştır. Her asırda bu asrın bilgisine, görgüsüne ve beklentisine göre bilgilerle açıklanmıştır. Önümüzdeki metin elbette çok önemli bir metindir. Çünkü Mevlana kendi zamanına kadar, yani 1250'li yıllara kadar, 1250'li yıllara kadar oluşmuş bütün birikimi, İslam öncesindeki safhaları ve Peygamber Efendimizle İslam dünyasına, Müslümanlara aktarılan bilgiyi ve Peygamber Efendimiz'den sonra kendi zamanına kadar İslam dünyasındaki dini ve ilmi faaliyetleri göz önünde bulundurarak, zevkleri ve hassasiyetleri özümseyerek böyle bir metin ortaya koymuştur. O dönemin şiirsel anlayışı, ifade biçimi, kelimeleri ve cümleleri kullanma biçimi elbette ki çok önemlidir. Onların taşıdıkları edebi zevk ve kelimelere yükledikleri anlamlar bugünkü bizim hissiyatımızın üzerindedir. Üzerindedir derken yani kelimelere yükledikleri anlamlarda bugün bizler için farklılıklar söz konusudur. Zaman zaman yanlış şekilde aktarılan veya bazı polemiklere yol açılan hususlarda yine onların bu taşıdıkları edebi zevk, şiirsel anlatım ve derinlik söz konusudur. Bizlerse bugün elbette ki kendi gözümüzle, kendi ihtiyacımızla ve bilgimizle yaklaşacağız. Bu hem kendi gücümüz ancak bu derecede olduğundan dolayıdır ve yine ayrıca bizler için faydalı olan da budur diye düşünmek gerekir. Mesnevi'nin bu konuşmalarımız içerisinde takip edeceğimiz metni Mevlana'nın vefatından 5 yıl sonra elle yazımı tamamlanan Konya Mevlana Müzesi'nde muhafaza edilen bir yazma eser olacaktır. Mesnevi'nin yazması olacaktır. 1278 tarihlidir bu eser. Bu Mesnevi kopyası. Kültür Bakanlığımız 1993 yılında bu eseri film yoluyla çoğaltıp ilim dünyasına hediye etmiştir. Bu çok önemli eserin metin olarak diğer Mesnevi yazmalarından ve basmalarından birçok üstün özellikleri mevcuttur. O nedenle biz bu yayını önümüzde de esas tutacağız. Zaman zaman vereceğim beyit numaraları da bu eserden olacaktır. Bu yazma eserden olacaktır. günümüze göre okuyup anlayıp yorumlayacağız diye ifade ettim başlangıçta. Burada şu anlamda saklıdır tabii ki. Bu anlayıp yorumlamada ortaya çıkabilecek olan eksiklik ve yanlışlıklar tabii ki şahsımıza ait olacaktır. Bu yolda umarım metnin aslına ve taşıdığı hüviyete aykırı düşmeyecek bir çalışma içerisinde bulunuruz. Mesnevi genel bir tanım içerisinde ifade edilecek olursa bu bakışımızla, hayatımızda hissettiğimiz, yaşadığımız, karşılaştığımız her türlü hal ile ilgili bilgi taşıyan, yorumlar yapan ve değerlendirmeler veren bir eserdir. Bizler aslında sevincimizde, üzüntümüzde, hastalığımızda güçlü ve yöneten bir kişi olduğumuzda barındırdığımız duyguların bizleri nasıl etkiler altında bırakabildiğine birer örnekle karşılaşabileceğiz bu metni okurken. Peki bu metinler, bu bilgiler ve tarihi tecrübeler insanı yorumlama çabası sırayla mı önümüze çıkacak? Elbette değil. Eskilerin ifade ettiği gibi zuhurata tabi izlerler idi. Yani önümüze çıkan olayların ve sahnelerin bir mensubu, üyesi gibi onlarla haşır neşir olarak onları anlayıp yorumlayıp yaşayarak yolumuza devam ediyoruz anlamında. Burada gizli bir tevekkül ama güçlü de bir yaşama bilinci yeter bunun içerisinde. Dolayısıyla evet, bugün başlayacağımız bu beyitlerle kimimiz için belki ilk sorun, ilk hissiyat yorumlanacak ama belki bazımız için daha sonra bize hitap eden ifadeler ortaya çıkacak. Ama gönül kapısı açık, anlama kaygısı, heyecanı mevcutsa elbette ki her beyit bize hitap edecektir. Bu sözlerden sonra ilk beyti Mevlana'nın kurduğu kelimelerle ve ahenkle bir göz atalım. Bişnevin ney çün şikayet mi kunet, ez cüdayi ha hikayet mi kunet. Kezineistan ta mera bu bride en, der nefirem merd zen nalide en. Mevlana eserine dinle diye başlıyor. Dinle. Bu ney nasıl şikayet ediyor? Ayrılıkları nasıl anlatıyor? İkinci beyitte, beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla kadın erkek, kadın erkek, herkes ağladı, ağlıyor. Mesnevi'nin dinle hitabıyla başlamasından birçok anlam çıkarmaya çalışmıştır bu muazzam eseri şerh edenler. Dinlemek, diğer insan duyularından, yani kulak diğer duyulardan daha önemlidir vurgusunu hep yapmışlardır. İnsan bilgi ve görgüsünü dinleme yoluyla en çok hazmeder ve en çok bilgiye sahip olur diye ifade edilmiştir. Ve dolayısıyla dinlemek gerekir. Önce dinleyen olmak gerekir. Dinlemekle doyunca insan konuşmaya geçer. Çocuğun da konuşmayı öğrenmesi bu yolladır. Gençlerin olgunlaşması bu yolladır. Dinlenir, öğrenilir, olgunlaşılır çizgisi söz konusudur. Birinci beyitte hemen karşımıza çıkan, hani Mevlana ve Mevlevilikten söz edildiğinde hatıra gelen ney kelimesi vardır. Ney bir temsil olmuştur, ney bir sembol haline gelmiştir. Ney şikayet ediyor, ney ayrılıkları anlatıyor. Neden ney? Ney burada bir sembol müdür yoksa bir mecazi anlam mı taşıyor tartışması da yapılmıştır. Ve bu aslında kolay çözümlenir bir husustur tabii ki. Neyin hitap tarzı olgun insanın, olgun yol göstericinin, mürşidin hitabı söz konusu edilmiştir. Anlayış ve duyguyla dinlenince, anlayışla ve hassas bir şekilde dinleme yolu açık olduğunda elde edilen birikim bu metnin özünü oluşturuyor. Ney, musiki ile verdiği musiki ile sağladığı musiki ile duyarlı kulaklara güzel hisler oluşturabilir. Anlatılan bir metin önümüzde. Dolayısıyla bu metnin sahibi de doğruca ne ile temsil edilmiş olarak da algılanabilir ve algılanmalıdır. Dolayısıyla bu beyitleri dinlerken bir tarafta ney ve onun hazırlanışı ve çıkardığı ses, diğer tarafta da olgun insanın, hatta olgun yol göstericinin yani mürşidi kamilin olgunlaşma sürecinde dünyada, dünyaya gelince ve dünyada yaşarken yaşadıklarını temsil ediyor bizim için. Kamışlıktan beni kestiklerinden beri feryadımla kadın ve erkek ağlıyor, ağlamaktadır ifadesiyle de bu bakış içerisinde ilahi alemden, asıl vatandan, Cenab-ı Hakk'ın yaratarak dünya alemine gönderdiği insanın ayrılışına iz bulmak gerekiyor. Bunun canlı bir temsili olarak ney, sulak bir arazide, o bol su içerisinde yemyeşil bir bedenle zuhur edip yeşeriyor, büyüyor. Ama onu kamışlıktan kesip koparıyorlar. Baş ve ayak kısmını tekrar belli ölçüde kesiyorlar. Başına ve ayağına demir halka geçiriyorlar. Boğumlarına teller sarılıyor. Bundan önce içerisindeki lifler boşaltılıyor. Yani içi ovulup temizleniyor. O bol sulak alandaki tazeliği ile, sulu hali ile kuru zeminde, güneş altında kesilme işlemleri ve de bundan da öte bağrında ve arkasında kızgın demirle açılan 7 delik ile işlem sürdürüyor. İşte bu görünen acı ayrılık tablosunu, bunu böyle değerlendiren kişinin gözünde bu acı ayrılık tablosu ilahi kaynaktan, ezeli alemden ayrılmış olan insanın ayrılığına bir temsil olabilir mi? Olmalı. Ve bu hissiyat ile, bu yoğunluk ile asıl vatandan ayrılışın acısı ve ıstırabı insanın gönlünde yer almalı. Ve bu ayrılık ve bu kavuşma heyecanı ile şu beyitlere intikal edelim. Ayrılıkla, ayrılık ateşiyle parça parça olmuş bir gönül istiyorum. Ayrılık arzumu, heyecanımı, iştiyakımı anlatmak için. aynı dertten muzdarip, aynı üzüntüleri barındıran, aynı heyecanları taşıyan kişilerle bir arada bulunma arzusu, heyecanı günlük hayatımızda bile hep söz konusudur. Aynı derdi paylaşanların anlaşmasındaki başarı daha yüksektir. Onun için aynı dertleri dertlenen bir toplum dertlerini, problemlerini çözecektir diye ifade edilir. Herkesi kudur mande zaflihiş, bağız cüyed ruz gavri vaslihiş. Bu arayış gayet normaldir. Kendi vatanından ayrı kalan tekrar kavuşma anını arar. Günlük hayatta kimi zaman hani varlığıyla, özelliğiyle pek de dünya değerleri taşımayan bir köyü, köydeki küçük evini özleyen, anımsayan bir insanın, ona kavuşmayı, zaman zaman ziyaret etmeyi düşünebilen bir insanı göz önünde getirince, bir de gerçekte yaratıcıyla, sevdikleriyle bir araya gelebileceği mekanı ve dünyaya gelmeden önce de o mekanda, tabiriyle ifade edelim, Eles bezminde bulunduğu mekanı hatırlayabilen, o arzuyu taşıyan bir insanın asli vatanından ayrılışının ızdırabını, derdini ortak şekilde paylaşanların duygu birliğini göz önüne getirmek gerekiyor. Aynı konuyu açıklarcasına Mevlana devam ediyor. Diyor ki, ben her toplulukta ağladım, iyilere ve kötülere eş oldum. Herkes kendi düşüncesine göre bana arkadaş oldu. İçimdeki sırları araştırmadı. Sırrım ağlayışımdan ayrı değil. Fakat göz ve kulağın bu aydınlığı yok. İlahi bir hissiyattan, ruhani bir derinlikten söz ederken aslında günlük hayatımızla da ne kadar ilgili. Herkes birlikte yaşarken, herkes demeyelim, elbette ki bu başarıyı sağlayan insanlarımız inşallah çok çoktur. Birlikte yaşarken ayrı kişiler gibi durmakta. Birbirleriyle konuşurken iş dünyalarından uzak kalabilmekte. Ve burada Mevlana'nın ifadesiyle herkes kendi düşüncesine göre birbirine arkadaş olmakta, birbiriyle beraber olmak. Ama insanlar bir ileri adımı birbirlerinin sırlarını araştırmada, anlamada başarılı olmalıdır demektedir. Sırrım ağlayışımdan ayrı değil. Fakat göz ve kulağın bu aydınlığı yok. Bu ifade yine bu hissiyatın vurgulu bir söyleyişi. Aslında anlaşılacak, anlaşılabilecek şeyler sözlerimizde, davranışlarımızda, kişiliğimizde mevcut. Ama Mevlana ile söyleyelim, daha deruni, daha ulvi bir anlatımın, varlığın mevcudiyetinden eğer bunu çıkarak düşünmeye çalışırsak, daha zor bir işlem tabii ki bu. Ancak hangi göz ve kulaklar buna ulaşabilmekte? Yani belki de ulaşmakta çok büyük güçlük taşımakta. Şu beyitle konuşmalarımıza son verelim. Bu vurgu yine bizim işte çok gördüğümüz, bildiğimiz, hissettiğimiz gibi gözüken ama aslında gözümüz önünde cereyan eden birçok duygudan, hissiyattan ve gerçekten ne kadar uzak kaldığımıza da canlı bir örnektir. Ten zi canu can zi ten mestur nist, li kesra o didi can destur nist. Beden ruhtan, ruh bedenden saklı değil. Ancak kimsenin ruhu görmesine izin yok. Bedeni ayakta tutan ruh, can ama onu görmek kuvvetine sahip değiliz, gücüne sahip değiliz. Görmediği şeylere insanoğlunun zaafı, inanma, kabullenme zaafı söz konusu. Asıl unsur olan bedende ruhun, gözle görülmeyişi, ruhun ihmal edilişine, ruhtaki derinliği yakalayışa engel olmakta. İnsanoğlunun bu yönde özel çabası, özel gayreti ve neşesi bulunmak durumunda. Bu nokta ile Mesnevi'nin 9. beytini göz önüne almış bulunuyoruz. Görünmeyenleri görmeye, seslerde, suretlerde var olan gizli anlamları yakalamaya, yakalamada başarılı olmayı Cenab-ı Hak'tan dileyelim. Sözlerimize bugün böylece son verelim. İyi günler efendim.